Ayrım 17. Dural geldiğimde kızgınlığım çoktan geçmişti. Zavallı, zavallı arkadaşım, şanssız, mutsuz kadın diye düşünüyordum. Raylı otobüse bindim. Yola koyulduğumuzda içim giderek daha çok acımaya başladı Odelia'ya. Bana açılıyor, acılarını paylaşıyordu ama herhalde onu anlayamadığımı düşünüyordu. Şiddete maruz kalan kadınların arasında nihayet kendini asıl ait olduğu yerde güvende ve dayanışma içinde hissetmişti demek ki. İyi de beni hemen ötekileştirmesi niyeydi? Bugüne kadar onu dayak yiyor diye küçük mü gördüm? Horladım mı? Ona hep bir abla gibi şefkatle. Böyle düşünürken kendime geldim. Evet, işte yanlışım buydu. Aramızdaki 10 yaş yüzünden ona hep abla gibi davranmaktı. Ona tepeden baktığımı sanmıştı. Oysa ben Odelia'ya hep acıyarak, işte bir yanlış daha. Acınmak istemiyordu herhalde. Sadece acılarını paylaşmak istiyordu. Ve şimdi kendilerine acımaktan başkalarına acıyacak hali olmayanların arasında onlarla eşit, mutluydu. Doğru mu düşünüyordum acaba? Sor gene danışayım bunu diye düşündüm bir sonraki görüşmemizde. Hayatımın gizemini birlikte çözdüğümüzden beri doktorumu daha az görüyordum. Seanslarımızın arası uzamıştı ve bir ay sonra tamamen kesilecekti. Devletin üstlendiği tedavi süreci dolmak üzereydi. Sorgen uyutmuyordu beni artık. Sadece Tamur hariç her konuda uzun uzun konuşuyorduk. Siyasi duruşundan emin olmadığım Sorgen'le sevgilimi konuşmak istemiyordum. Oysa ne kadar çok ihtiyacım vardı gerçek bir dostla dertleşmeye, içimi dökmeye, Tamur'dan söz etmeye. Ben kendimi acıyıp dururken çoktan gelmişiz araştırma kurumunun önündeki durağa. İndim araçtan. Duygularımı saklamak istercesine dimdik kurumun binasına yürüdüm. Hala Odelia ile yaşadıklarımın etkisindeydim. Ama laboratuvarın bana hep iyi gelen büyülü atmosferinde kendimi işime vermeyi başardım sonunda. Öylesine dalmışım ki öğlen olduğunu bile fark etmemiştim. Öğrencilerden biri omuzuma dokunup beni uyarmasa yemek paydosunu kaçıracakmışım. Saat 1'e doğru yemek yemeye kantine gideceğime kurumdan çıktım. Bir taksi çevirip Servili Park'a gitmek istedim. Yürüyüş devam ediyorsa Odelia'yı bulup gönlünü almak, onu ve arkadaşlarını desteklediğimi söylemek istiyordum. Dağılmışlarsa parkta biraz dolaşır, işime dönerdim. Servili Park'a giden ana caddeyi ve sokakları kesmişler. Sizi ancak meydana kadar götürebilirim dedi taksi şoförü. Neden dedim, ana caddenin dahi kesilmiş olmasına şaşırarak. Gösteri var ya orada, şu öldürülen kadın için. Olacak şey mi yani, bütün trafik aksadı. Tepem attı. Adama bakın ya, bir kadın öldürülmüş, o trafik sıkıştı diye dertleniyor. Bizim adalet duygumuz, insaniyetimiz ne zaman uçtu gitti, ben farkına varmadan. Öldürülen kadının hiçbir şeyi aksamadı ama değil mi? Hayatı sönmedi. Çocuklara öksüz kalmadı. Bizimse tek düşündüğümüz trafik. Sanki öldürülen kadının yaşını biliyormuşum gibi devam ettim konuşmaya. Gencecik bir can daha, hain kocası kızgınlığını dizginleyemediği için öldü gitti. Kim bilir kime kızmıştı gün içinde. Belki de yasak ama bir yolunu bulup zıkkımlanmış kafayı çekmişti, kim bilir. Belki de pat... Asıl siz kızmışsınız hanım, böyle söylendiğinize göre... Aynada göz göze geldik şoförle. Regan yaşlarında genç bir adamdı. Durmadan öldürüyorsunuz kızlarınızı, kadınlarınızı, yalan mı? Onlar da bizi çileden çıkarmasınlar. Her kafanız kızdığında öldürmeniz mi gerekiyor? Bak ben de kızdırıyorum seni şu an, beni öldürüyor musun? Keşke eşarbımı taksaydım diye düşündüm bunu söylediğim anda. Arabayı durdurup en azından beni indirmesini bekliyordum. Ama o estağfurullah dedi. Ben de dilimi tuttum. Biraz daha gittik ve uzun bir araba kuyruğunun ucuna takılıp durduk. Daha öteye gidemeyeceğim, az ötede polis engeli var. Borcumu ödeyip inerken genç şoför, ben katilleri desteklemiyorum hanım dedi. Sen beni yanlış anladın. Sen dua et de torunların evlenme çağına geldiklerinde evlenecek birkaç canlı kız bulabilsinler bu memlekette. Sen de amma abarttın diyordu arkamdan ben uzaklaşırken. Doğrudur. Ben abartırım kafama taktığım şeyleri. Cadde boyunca yürüdüm. Parka giden sokaklar polis araçlarıyla kesilmişti hakikaten. Kalabalık benim epey uzağımdaydı. Birileri benim gibi parka doğru koşarken, kimi telaşla ittikleri pusetlerdeki, kimi kucaklarındaki çocuklarıyla anneler, genç, yaşlı, sürüyle kadın, aksi istikamete doğru kaçışıyorlardı. 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra, Servili Park'ın meydana açılan girişine varabilmiştim. Hayatımda ilk defa böyle bir şeye şahit oluyordum. Öğrencilik yıllarımda, üniversite bahçesinde kendi aramızda ellerimizde isteklerimizi veya itirazlarımızı belirten pankartlarla küçük çaplı protestolar yapardık. Birkaç kere de bazı kurumların düzenli protesto yürüyüşlerine tanık olmuştum. Örneğin, çiftçiler tarlaların zamanında ilaçlanmamasını, Kabzımanlar Derneği de zam istekleri kabul edilmediği için polis koruması altında ellerinde bayraklar ve flamalarla onlara izin verilen bir alanda yürümüşlerdi. Yürüyecekleri güzergah ve yürüyüş süreci bir hafta öncesinde her tarafa ilan edilmiş, yürüyüş söylenen saatte başlamış, bir saat sonra da sona ermişti. Oysa bugün bir kargaşa vardı. İnsanlar çil yavrusu gibi oradan oraya savruluyorlardı. Sirenler, düdükler çalıyordu ve ben parka yaklaştıkça kargaşa da gürültü de artıyordu. Derken birkaç patlama duyuldu ve etrafa kesif bir duman yayılmaya başladı. ''Gazlıyor bizi!'' diye bağırdı bir kadın. ''Park zaten duman altıymış. Gazı bu tarafa da sıkmaya başladılar.'' dedi bir başkası. Ben kalabalığı yara yara ilerledim. Parkın girişine kadar geldim. Parka çıkan merdivenleri tırmandım. Bulunduğum yerde çekim yapan medyacılar ve polisler vardı. Parkın durumunu tabak gibi görebiliyorduk. Ne çok kadın varmış bu şehirde. Hepsi dayak yiyor olamazdı. Demek gerçek bir dayanışma gösterisiydi bu. Parkın ortasındaki yer havuzunun fiskiyelerinden su fışkırıyordu ama havuzun hemen yanına kurulmuş kürsüde konuşmak için sıra alanlar aldırmıyordu buna. Ne tuhaf, genelde bel hizasına kadar fışkıran fıskiyeler bugün insan boyunu aşan yükseklikte su fışkırtırken giysileri üstlerine yapışmış sırılsıklam kadınlar ellerindeki mikrofonlara cinayetlerin son bulmasının ancak yasaların değişmesiyle mümkün olacağını haykırıyorlardı. Hemen değiştirilmesini istedikleri bir yasa vardı ki, küçük bir çocuk dahi azıcık aklı varsa, böyle bir yasanın hukuktan güç alamayacağını tahmin edebilirdi. Kızlar ve eşler, baba ve kocalarının arzusu hilafına hareket ettiklerinde, yedikleri dayak sırasında ölecek olurlarsa, ölümlerine sebep olanlar, baba ve eş hakkı indiriminden yararlanabiliyorlardı. Baba ve eş hakkı. Odelya'nın mesela topal kalmasına sebep olan tekme, işte bu hakka dayanılarak atılmıştı. Üstelik zavallıcık hamileyken. Kalçası kırılmış, bebeğini kaybetmişti. Kocasını şikayet etmemişti Odelya. Kocasının sözünü dinlemediği için Hanor'un mahkemede cezalandırılmayacağından emindi. Kararı verecek hakim de bir erkekti sonuçta. İşte o sırada konuşmakta olan kadın tam da bu yasanın sebep olduğu aile facialarını anlatıyordu ki kalabalığın içinde annemi gördüm. Elinde salladığı çubuğun üzerindeki tabloda ''Yeter, kadınlar öldürülmesin!'' çakıp duruyordu. Ben de ona elimi salladım ama beni görmedi. O kalabalıkta görse de gördüğünün kızı olduğuna dünyada inanmazdı. Zamanımı bu gibi derneklerde harcamak yerine laboratuvarlarda faydalı işler yapmaya tercih etmiştim bugüne kadar. Mavi mantolu çok kadın vardı ve yerden yükselmeye başlayan sis bulutu giderek kesifleşiyordu. Zordu işim. Kadınlar önce dizlerine kadar sesin içinde kaldılar. Derken göğüs hizasına kadar çıktı bulut. Sonra da kokusu geldi. Ta bana kadar. Onlardan çok yüksekte, merdivenlerin tepesinde olduğum halde benim de genzim yanmaya başladı. Annemi artık hiç göremez olmuştum. Birkaç kez boğazımı yırtarcasına ''Anne!'' diye bağırdım. Yanımda duran adam, ''Yaşlılar için hayati tehlikesi var, annenizi hemen uzaklaştırın buradan.'' deyince, merdivenlerden parka doğru koşar adım inmeye başladım. Eğer gerçekten Ramaların anlattığı gibi bir cehennem varsa, Yüce Ram işte o cehennemi bugün Servili Park'a indirmişti. Rastgele kaçışan çığlık çığlığa insanların arasında bir o tarafa bir bu tarafa savrulurken sırılsıklamda ıslanmıştım. Zırhlı arabalardan sis bombaları atılırken alçaktan uçan küçük hava kuşları üstümüze yağmur gibi su sıkıyordu. Ayaklarımız yere düşen pankartların sopalarına takılıyordu. Annemin taşıdığı çubuk da yerlerdeydi, eminim. Ben düşe kalka dört bir tarafa savrulurken o gürültüde kah anne, kah Odelia diye sesleniyordum. Ama artık sadece annemi arıyordum. O merdivenlerdeki adamın söylediği gibi ya nefes alamayıp kalp krizi geçirirse ne yapardım ben? Annemin hayatımdaki yerinin önemini anlamak için onu kaybetme tehlikesiyle burun buruna gelmeliymişim meğer. Annemi sağ salim bulursam ona önce onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyecek, sonra ona... Bunları içimden geçirirken yerde yatan bir kadına takılıp üstüne düştüm. Annem olmasın sakın. Değildi. Ben üzerinden kalkmadıkça o da doğrulamıyordu. Bir kız elini uzattı kalkabilmem için. Kızın da perişan bir hali vardı. Başlığı sırtına kaymış, kızıl saçları ıslanmış, kafasına yapışmıştı. Yabancı gelmiyordu yüzü. İki elini birden tutarak ayağa kalktım. Çok teşekkür ederim dedim. Aa, ama siz şey değil misiniz? Yuna Hanım. Sınıfımdaki öğrencilerden biri miydi acaba? Benim sınıfımda mıydınız diye sordum. Hayır, ben Dina'yım, Dina Savon. Regan'ın kız kardeşi. Aa, tabii, ben de nereden tanıyorum bu simayı diyordum. Kusura bakma Dina. Seni son gördüğümden bu yana yıllar geçti, küçücük bir kızdın. Evet, Regan abimin diploma töreninde görüşmüştük en son. Siz hiç değişmemişsiniz ama. Kız lafını bitiremedi. Sağ tarafımızdan üzerimize fışkırtılan suyun taziki ile yere birlikte yuvarlanıp sürüklendik. Megafonlardan avaz avaz dağılın, evlerinize dönün anonsları yapılıyordu. Biraz sonra tazikli su üzerimizden sekerek başka bir köşeye yöneldi. Şiddetinden kurtulunca birbirimize tutunarak ayağa kalkmaya çalıştık. Lağım fareleri gibi ıslak, çamur içinde berbat bir haldeydik ve tir tir titriyorduk. Dina, haydi yavrum sen evine dön dedim ben kıza. Seni herhalde çok merak etmişlerdir. Siz de dönün polis yakalamadan. Ben annemi bulmak zorundayım. O da mı buradaydı, birlikte mi gelmiştiniz? Hayır, ama onu gördüm, elinde bir pankart taşıyordu. Çok kişi pankart taşıyordu, hepsi yırtılmış, kırılmıştır artık. Annemi tanıyorsun değil mi? Tabii, Regan abimle aynı evde oturduğu için çok iyi tanırım. Abime ne zaman uğrasam bana bitki çayları ikram eder anneniz. Anneme bakın hele, bana hiç söylemedi. Kızarım sandı herhalde. Soracağım bunu ona buluştuğumuzda. Ben seni tutmayayım Dina. Bak ne diyeceğim, annemi görecek olursan bana hemen bildir, emi. Kolunu uzat da numaramı yazayım bilekliğine. Bende numaranız var efendim. Şaşırdım. Niye diye sordum. Abim verdi, bulunsun sende dedi. Ne tuhaf, neden acaba? Ona bir şey olursa sizi aramam için ya da ben hani bir şey isteyecek olursam annenizin numarası da var bende aynı nedenlerle. Hiç bilmiyordum. Ben Regan abimle çok yakınımdır. Hatta öz abilerimle olduğundan çok daha fazla. Sanırım kardeşlerinin arasında en çok beni sever o. Bu yakınlıktan da hiç haberim yoktu ama renk vermedim. Evet, seni çok sever dedim. Şu ilerideki çayhaneye bakalım, belki anneniz oraya sığınmıştır dedi. Böyle protestolarda polisten kaçanlar civardaki pastanelere, dükkanlara sığınırlar. Birbirimizi kaybetmemek için el ele tutuşup kalabalığı yara yara ilerledik. Polis birilerini ite kaka araçlara sürüklüyordu. Eyvah, ya bizi de almaya kalkarsa? Koştuk en yakındaki dükkana girmeye çalıştık. Adam kepenklerini indiriyordu. Durun, biz içeri girelim, çok üşüyoruz dedim ben. İçeri girmeyi hayal bile etmeyin, uzaklaşın buradan diye bağırırken telin ardında kafesine hapsedilmiş bir vahşi hayvanı andırıyordu. Birazcık nefeslenecektik. Mallarınızı çalabileceğimizi mi düşündünüz yoksa dedi Dina. Koskocaman ekranlı televizyonları işaret ederek. Başımı belaya sokacağınızı düşündüm dedi adam. Çelik terin ardındaki kalın camlı kapısı karardı. İçerisi görünmez oldu. Göstericilere yardımcı olan esnafa ceza kesiliyor. Çok korkuyor bu yüzden. Siz gelin benimle Yuna Hanım. Şu söylediğim çayhaneye gidelim. Onlar alır bizi. Yavrum sen git, ben başımın çaresine bakarım dedim. Annenizi bulmanıza yardımcı olayım, sonra giderim. Büyük ihtimalle oradadır. Az sonra itişe kakışa ulaştığımız kalabalık çayhanede, başkalarının oturduğu bir masada zar zor bulduğumuz iskemlelere çöktük. Dina, çok sık olur mu bu protestolar? Sen de protestoculardan birisin korkarım dedim ben. Önceleri değildim. Ama bir sınıf arkadaşım eve geç geldi diye babasından dayak yediği gecenin sabahında öldü. Hastane raporundan öğrendik ki kızın başını duvara çarpmış babası. Başka şeyler de oldu. Fakültemde kadın haklarına duyarlı bir hocamız vardı. Derslerden sonra bu konuda sohbetler yapardık. Dönem başında onu aldılar, yerine bir başkası geldi. Biz öğrenciler hocamızın neden kürsüden alındığını öğrenmek isteyince çok şiddetli cezalara çarptırıldık. O güne kadar hiç kafa yormadığımız şeylere uyanmış olduk böylece. Yıl içinde kadın hakkını savunan, kadınlara eşitlik isteyen bir iki gösteriye katıldık. Babam duysa öldürürdü beni. Böyle şeylere hiç gelemez bilirsiniz. Regan abim olmasa başım büyük belaya girmişti. Kızardı, ayıp bir şey söylemiş gibi. Abim sayesinde. O hep yardım eder bana dedi. Regan mı kurtardı seni? O kadar şaşırmıştım ki. Evet, hatta bana demişti ki bir gün böyle zor bir durumda kalır, eve gitmek istemezsen annemi veya anneannemi ara, onlar iyi insanlardır, sana sahip çıkarlar. İşte o zaman verdi numaralarınızı. Ben de olur mu hiç dedim, beni tanımazlar, etmezler. Ama yine de aldım numaralarınızı. Çünkü biliyorsunuz babam da Hilami abim de şeydirler biraz, fazla tutucu, dar görüşlü diyelim. Kız sustu. Ne diyeceğimi bilemediğim için ben de suskun kaldım. Kızın çok tatlı bakan açık kahverengi gözleri vardı. Ve şimdi dikkat ettikçe, gülümseyişinde, konuşurken boynunu hafifçe sağa eğişinde, gözlerini kırpışında, oğlumla benzerliklerini yakalıyordum. Ben etrafta şöyle bir dolanıp anneme bakayım dedim nihayet. Yerinize başkaları oturmasın, ben bakayım annenize dedi ve bana itiraz etmeye vakit bırakmadan kalktı, masaların arasında kayboldu. Bir müddet dönmeyince ayağa kalkıp gittiği yöne baktım ama göremedim kızı. İskemlenin üzerine çıktım, hem onu hem annemi aradım gözlerimle. Çayhanenin tuvaletlere giden koridorunun önünde yanına gitmem için bana el sallıyordu kız. Çantamı toparlayıp masaların arasından sıyrılarak arkaya yürüdüm. Beni takip edin dedi. Nereye gidiyoruz Dina? Çabuk olun Yuna, haydi. Ama annem, annemi... Elimden tutup çekiştirdi beni. Tuvaletlerin ötesindeki çıkışa doğru. Çıkış daracık bir kapıyla bir avluya açılıyordu. Kapının hemen önüne bir polis arabası yanaşmıştı. Tam geri kaçacaklarken arabanın camında annemin yüzünü gördüm. Kız kapıyı açtı, daldım içeri. Annemin yanına oturdum. Kız da benim yanıma sıkıştı. "Haydi hemen uzaklaş buradan yavrum," dedi annem direksiyondaki adama. Bu deliller yine azıtmışlar. Yuna baksana üstüm başım sırılsıklam oldu. Islandım, üşüdüm. Bu taraflarda bir işim vardı. Bilsem gelir miydim? Regan'a not bırakmıştım nereye gideceğime dair. Merak etmiş beni. Haydi seni yollamış peşimden. Dina'yı neden yolluyor? Çifte tedbir işte. Biri bulamazsa beni diğeri bulsun diye. İhtiyarım ya. Bu hengamede ölü veririm diye korktu zahir. Oysa bana hiçbir şeycik olmaz. Sizi boşuna tehlikeye atmış. Ya size bir şey olsaydı? Baksanıza üstünüz başınız ne hale gelmiş. Neyse, mesaj yollamış bana. Çayhanenin arka kapısına git, seni oradan aldıracağım diye. Bu bana ders olsun. Bir daha gösteri var mı yok mu öğrenmeden sokağa çıkmayacağım. Yemin ederim çıkmayacağım. Annem, Dina'nın ve benim yanlış bir şey söylememizi önlemek için nefes almadan konuşuyordu. Soluklanmak için durunca meramını anladığımı belirtmek için... Anne, biz de seni bulmaya çalışıyorduk Dina ile dedim ben. Regan aynı mesajı bize de gönderdi de buluşabildik neyse ki. Geçmiş olsun hepimize. Şoför bey oğlum, sen bizi torunumun evine bırakıver dedi annem. İstihbarat Bakanlığından Regan Otis Savon'un adresini biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim dedi şoför saygıyla. Bizi Regan'ın evinin önüne getirip bıraktı. İndik arabadan, binaya girdik ve Regan'ın katına çıkmak üzere asansöre bindiğimizde anneme dedim ki... Bir an hiç susmayacaksın sandım anne. Şoförün yanında yanlış bir şey söylersiniz diye korktum dedi annem. Sizin el ele çayhaneye girdiğinizi görünce Regan'ı aradım hemen. Bir an önce birini gönder, polise yakalanmadan bizi buradan alsın dedim. Ben paçayı nasılsa kurtarırdım, kurtarmasam ne fark eder ki bu yaşta. Ama sizin kaybedecek çok şeyiniz var. Her neyse, araba zamanında geldi de polise yakalanmadan bugünü de atlattık böylece. En önemli soruyu ancak asansörden inerken akıl eden annem, "Sahi, birbirinizi nasıl buldunuz siz?" diye sordu. "Tesadüfen," dedim ben en gücenik sesimle. "Zaten bir ben kalmışım, Dina'yı yakından tanımayan. Sen de bana hiç bahsetmedin Dina'dan anne." "Ara sıra gelir gider Dina abisine," dedi annem. Eve girdik. Annem bizim nasıl tanıştığımızı veya buluştuğumuzu pek merak etmiyordu anlaşılan. "Önce ıslak giysilerimizi çıkarıp asalım, sonra size söyleyeceklerim var," dedi. Mantolarımızı çıkarttık, koltukların üzerine serdik. Dina'nın başlığı o kargaşada kaybolmuştu. Benimki sırtıma sarkıyordu. Başlığından kurtulmak için hep her fırsatı kollayan annem, bu kez açmayı unuttu başını, bizi yanına çağırdı, el işaretiyle bilekliklerimizi istedi. Çıkarttık. Bileklikleri salonda bırakıp yatak odalarına giden koridorda peşinden gittik. Koridorun kapısını kapattı, odaların açıldığı dar alanda mahsur kaldık. Yere oturdu, biz de çöktük yanına. Fısıldayarak fakat tane tane konuştu. "Yarın şehrin park ve meydanlarında değişik protestolar yapılacak. Mesela doğu ormanlarındaki ağaçların kesimine karşı olup doğayı korumak isteyenler Ulu Park'ta toplanacaklar. Kadına karşı şiddeti protesto edenler yine Servili Park'ta yürüyecekler. Yurt dışı çıkış yasağına karşı olanlar Toptancılar Çarşısı'nın oradaki meydanda buluşacak. Müteahhitler ihalelerdeki yolsuzlukları ve kayırmaları protesto için büyük meydanda. Sınav yolsuzluklarını protesto edenler, öğrenciler ve aileleri şehir üniversitesinin arka bahçesinde. Sen herhalde oraya gidersin Dina. Ben gösterilerde robot kullanımına karşı çıkan grupla birlikte istasyon meydanında olacağım. Yuna sen yarın evinden çıkma. Ama anne, çünkü birkaç kişinin de evinde kalıp olup biteni simülasyonla sevk ve idare etmesi lazım. Ben ne anlarım sevk ve idareden? Hayatımda protestoya mı katıldım? Katılmadığın için zaten meydanlarda olmayacaksın. Ne zaman ne tarafa kaçacağını, kimlerin sana kapısını açacağını hiç bilmiyorsun. Yakalanırsan ne gibi yanıtlar vermen gerektiğini de. Sen evinde daha yararlı olursun. Bilgisayar başında oturup bazı koordinasyonları sağlayabilirsin. Eğer istersen elbette. Anne, bu işin ardındaki beyin sen misin? Güldü annem. Ben de beyin olacak yetenek nerede? Ben ordunun rütbesiz bir askeri sayılırım. Hepsi bu ama vefalı ve çalışkanım. Başkan ya da başkomutan kim? Kim bu işin beyni? İnan bana onu ben de bilmiyorum. Ben sadece bağlı olduğum birimden bir kişiyi tanırım. O da ancak kod adıyla. Diyelim ki kabul ettim. Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Sana neler yapman gerektiğini bu akşam öğretecekler. Kimler? Bu akşam seni ziyarete gelecek olan kişi veya kişiler. Ben bunu bir düşüneyim dedim. Yüce Ram, ne olacak bu işin sonu? Belki yarın, öbür gün değil ama bir gün her şey bugünden daha iyi olacak dedi annem. Size en azından daha iyi bir iklim bırakmayı umuyoruz biz bu işi başlatanlar. Tam olarak ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama dilerim öyle olur anne. Dilerim rahat batmamıştır size. Rahat batmadı kızım. Güneşimizi örten gök cismin neden bizim ülkeye isabet eden noktaya koşullandığına dair bilgi sızdı. Bu bilgiyi kullanarak ülkedeki pek çok aksaklığı düzeltebilmek mümkün. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek yazık olur. Ne bilgisiymiş bu, anlatsana. Şu anda hiçbir şey söyleyemem, ayrıntıları bilmiyorum zaten. Ama kadın haklarından tut, eğitim eşitliğine, torpilsiz sınavlardan tut, şeffaf ihale şartnamelerine, rant için doğanın vahşice yağmalanmasını önlemeye kadar pek çok şeyde ilerleme kat edebilirsek sıra gök cisme de gelecek. Ben göremeyebilirim ama sen yaşlılığını bol güneşli bir ülkede geçirebilirsin Yuna. Anne, böyle birkaç gizemli cümle edip susmak olmaz. Ne biliyorsan paylaş, biz de aydınlanalım. Şu önümüzdeki zor günleri hayırlısıyla atlatalım, her şeyi anlatacağım. Şu anda söylediğim kadarını bilin. Bari gök cisimle ilgili bilgiyi nereden öğrendiğini söyle. Yurt dışı kaynaklı, başka sorma. Sen hiç konuşmadın Dina, sen ne düşünüyorsun bu konuda diye sordum. Sessizce bizi dinleyen kıza. Yuna Hanım, yani Profesör Otis, ben... Atıldım. Bana Yuna der misin lütfen? Bayan Yuna, ben. Yok, sadece Yuna de. Şey, ayıp olmasın. Olmaz. Bak, bugün kader bizi bir araya getirdi ve arkadaş olduk seninle. Tamam o halde. Şöyle oldu Yuna. Biz birkaç arkadaş yurt dışındaki web sitelerine girmeyi başardık. O zaman gördük ki dünya bambaşka bir yer. Gençlik en yakınımızdaki ülkede dahi çok daha özgür ve mutlu bir hayat yaşıyor. Bu bilgiyi önce en güvendiğimiz arkadaşlarla paylaştık ve dış dünyayı izlemeye başladık. Zaman içinde sayımız giderek çoğaldı. Neticede gençler olarak değişim istiyoruz. Yaşamak, öğrenmek, eğlenmek, özgür ve mutlu olmak istiyoruz. Yarın bu nedenle okulun arkasındaki bahçede toplanıp isteklerimizi haykıracağız. Neye yarayacaksa haykırmanız? Yönetenlerin akıllarını başlarına toplamasına yarayacak dedi annem. Halkı aptal yerine koymak bir yere kadar. Memnuniyetsizliği göstermek lazım. Ağlamayan bebeğe mama vermezler çünkü. Protestolar şehrin 4-5 yerinde birden baş gösterince onlar da düşüneceklerdir. Biz nerede yanlış yaptık diye. Benim iyi niyetli annem, tek yapacakları protestonuzu şiddetle bastırmak olacak. Yanlış kelime kullandım. Protesto değil, dayanışma demem lazımdı. Yarınki sadece bir dayanışma gösterisi. Adını ne koydun hiç fark etmez anne. Bak, gencecik çocuğu gözleriyle Dina'yı işaret etti. Umutsuzluğa sevk ediyorsun Yuna. Oysa her işin başı umuttur. Umudu asla kaybetmeyeceksin. Anneannemin hakkı var dedi Dina. Anneme anneanne diyebilecek kadar yakınlaşmışlardı demek ki. Ben parmağına dikiş iğnesi batıp uykuya dalan masal kahramanı kız gibi çok uzun zamandır derin bir uykudaymışım. Ben mışıl mışıl uyurken gencecik bir kızcağız, oğlumun üvey kız kardeşi, dış dünya ile irtibat kurmuş, annem nefret ettiği eski kocamın kızıyla kanka olmuş, bir sürü protestocu dernek kurulmuş, Odelya dahi protestocu olmuş, benim güvendiğim dağlara, ki o dağlar meğer saraya yaslamışlar sırtlarını, yolsuzluk, yasasızlık, zulüm karları yağmış, arkadaşım sandığım kız casusum çıkmış. Ta ki bir prens gelip beni öpene kadar uyumuşum ben. Ne öpücükmüş ama. Regan evime gizlice not bırakarak beni parka çağırıp uyarmasaydı, bu işlere hiç bulaşmadan uyuyor olacaktım hala. Uyanma zamanı gelmiş de geçiyormuş. Sen şimdi artık çok geç olmadan evine dön Yuna dedi annem. Bizim Dina ile yarına dair bazı şeyleri görüşmemiz lazım. Boşuna sıkılmayasın bu havasız yerde. Bana da söylesene anne. Başı sıkışan çocukların hangi yönlere kaçışacaklarını, onları nerelerde hangi araçların bekleyeceğini filan konuşacağız. Tamam, anladım. Keşke Dina'yı tanıdığını bana söyleseydin. Hatta bana da tanıştırsaydın zamanında. Yakınlaşmamızın nedeni işte bu tür işlerdi. Dina okulundaki eylem grubunun başkanı. Görevinden uzaklaştırılan bir öğretmen için yaptıkları eylemde mimlenmiş. Abisini ziyarete gelmesi dikkat çekmez diye bu evde buluştuk birkaç kere. Böyle konuları her yerde sere serpe konuşamayız ki, yerin kulağı vardır. Sen de çok dikkatli ol ve ketim ol lütfen. Merak etme dedim. Anneme ve Dina'ya veda edip çıktım evden. Şehrin bu tarafı sakindi. Ben de sakinleşmek, yaşadıklarımı sindirmek için evin yakınındakine değil de bir sonraki durağa kadar yürümeye karar verdim.